Ayrım 21. Ölmesi Gereken Kız. David Lagercrantz, sayfa 287. Anlatacağım, dedi Johannes bir kez daha. Çoğunu zaten biliyorsun. Her şeyden önce zirveye tırmanmaya başladığımızda Victor'la ilişkimizin gittikçe kötüleştiğini söylemeliyim. Nedeninin Stan Engelman olduğundan eminim diyebilirim. Sanırım Victor aramızdaki ilişkinin bir biçimde GRU ve Zvezda Bratva'nın kulağına gideceğinden korkmaya başlamıştı. Korktuğu başına gelirse günleri sayılı demekti. Endişesini fark edip köşeme çekildim. Huzursuzluğa yol açmanın anlamı yoktu. Güvenli bir limanda olmalıydık, başka bir şey değil. Senin de bildiğin gibi Becca 13 Mayıs'ta 4. kamptan ayrıldı. Koşullar harikaydı. Ama tempo yavaşlamış. Öyle, Clara zorlanmaya başladı. Matlar sende. Sanırım Victor da tam kendinde değildi. Ama doğrusu o zaman bunu düşünmemiştim. Yalnızca Svante'nin sinirlendiğini, sürekli beni çekiştirdiğini fark ettim. Başkalarını beklemeden devam edip zirveye çıkalım istiyordu. Yoksa şansımızı kaybederiz diyordu. Victor en sonunda müsaade etti. Belki benden kurtulduğu için memnundu. Devam ettik. Bunları biliyorum, dedi Rebecca sabırsızlıkla. Affedersin, biraz hızlı anlatacağım. Gruptan ayrılırken bir felaketin yaklaşmakta olduğunu bilmiyorduk. Karlara bataçıka yürüyerek zirveye zamanında ulaştık. Hillary Step'ten inerken sorun yaşamaya başladım. Gökyüzü hala açıktı, abartılacak bir rüzgar yoktu. Yeterli miktarda oksijenimiz ve sıvı vardı. Ama zaman geçtikçe... Bir gürültü, bir patlama duydunuz. Bulutsuz gökyüzünde gök gürültüsü duyduk. Kuzey yönünden tıpkı bir mermi gibi kötü hava geldi. Anında görüş mesafesi diye bir şey kalmadı. Kar fırtınası kırbaçlamaya başladı. Isı dramatik seviyelere düştü. Dayanılmaz derecede soğuktu. Tökezleyerek ilerliyorduk. Ayaklarımızı bile göremiyorduk. Birkaç defa dizlerimin üzerine çöktüm. Svante çoğu kez elini uzatıp ayağa kalkmama yardım etti. Hızımız gittikçe azaldı. Saatler koşar gibi ilerliyordu. İkindi, sonra akşam oldu. Karanlığa kalmaktan korkuyorduk. Bir kez daha düştüğümü hatırlıyorum. Bu defa işim bitti diye düşündüğümü. İşte tam o zaman gördüm.
Ne gördün?
Karşımda mavi, kırmızı, bulanık bir şeyler vardı. Dördüncü kampın çadırları olsun diye dua ettim. Ya da hiç değilse bize yardıma gelen dağcılar. Bu bana güç verdi. Ayaklarımın üzerine dikildim. İşte o zaman gördüğümün iyi değil, kötü bir şey olduğunu anladım. Karın üzerinde birbirine sokulmuş iki bedendi. Biri diğerinden küçüktü.
Bunu anlatmadın.
Evet Becca, anlatmadım. Cehennemin kapısı işte orada açıldı.
Anlat o zaman.
Anlatacağım ama durumu tarif etmekte hala zorlanıyorum. Bitmiştim, gücüm tükenmişti, karların üzerine çöktüm. Uzanmak, ölmek istiyordum. Sanki kendi sonuma bakar gibiydim. Korkum yerde uzanan bedenlerden daha netti. Tanıdığım insanlar olabileceğini düşünmüyordum. Dağda kalmış yüzlerce bedenden ikisiydi. Ayağa kalktım. Oksijen maskesini koparır gibi çıkardım yüzümden. Acele edelim dedim. Uzaklaşalım buradan. Yürümeye başladım. Hiç değilse bir adım attım. Sonra tuhaf bir duyguya kapıldım.
Nasıl bir duyguya?
Belki yüzlerce şey vardı. Telsizden grubumuzda acil bir durumun baş gösterdiğini duymuştuk. Belki bu aklıma gelmişti. Kıyafetleri ya da tanıdık gelen başka bir şey de olabilir. En önemlisi, küçük bedende ürkütücü bir şey vardı. Eğildiğimi hatırlıyorum, yüzüne baktığımı. Pek bir şey görünmüyordu. Kapüşonu beresinin üzerinden alnına düşüyordu. Gözlüğü hala gözündeydi. Yanakları, burnu, ağzı buzla kaplanmıştı. Bütün yüzü kara bulanmıştı. Yine de anladım.
Clara olduğunu, değil mi?
Clara ile Victor Grankin'di. Clara yarı bükülmüş bir kolunu Grankin'in beline dolamıştı. Onları bu durumda bırakacağımdan emindim. Fakat o uğursuz duygu kaybolmadı. Clara'nın bütün bedeni donmuş gibiydi. Yine de hayatın bütünüyle onu terk etmediğini düşündüm. Victor'dan iterek uzaklaştırdım. Yüzündeki buzları çözmeye çalıştım. Olmadı, çok sertti. Ellerimde hiç güç kalmamıştı. En sonunda buz baltamı çıkardım. Herhalde çok saçma bir davranıştı. Gözlüğünü çıkardım, baltayla yüzündeki buzları kırdım. Buz parçaları sıçradı. Svante, yeter artık, haydi aşağı inerim diye bağırdı. Ama çılgın bir çabayla devam ettim. Dikkatli olmaya da çalışıyordum fakat parmaklarım donmuştu. Tam kontrol edemiyordum. Clara'yı sarstım. Dudaklarının hemen yanından çentik açtım çenesinin üstünden. Yüzü irkildi. Herhalde darbelerime bir tepki diye düşündüm. Hayat işareti değildi. Yine de oksijen maskemi çıkarıp yüzüne dayadım. Nefessiz kalmama rağmen yaptığımın bir işe yarayacağına dair en küçük umudum olmasa da uzun süre bekledim. Fakat birden havanın çekildiğini hissettim. Oksijen borusu ve maskeden fark ettim. Doğrulup Svante'ye vardım. Svante başını iki yana salladı. Tabii haklıydı. Clara'nın nefes almasının önemi yoktu. Ölüme çok yakındı. 8000 metre yüksekteydi. Hiçbir umut yoktu. Onu hiçbir şey kurtaramazdı. Aşağı indirmemiz imkansızdı. Kendi hayatımız tehlikedeydi.
Ama yardım çağrısı yaptınız.
Umudumuzu yitirene kadar defalarca yaptık. Oksijen maskesini tekrar yüzüme yerleştirdiğimi hatırlıyorum ve aşağı doğru devam ettik. Yuvarlanır gibi ilerliyorduk. Gerçeklik duygusunu kaybetmeye başlamıştım. Halüsinasyonlar görüyordum. Küvetin içinde babamı gördüm. Annemi orede saunada. Düşünülebilecek her şeyi gördüm. Bunları anlattım sana.
Evet, anlattın.
Ama rahipleri gördüğümü hiç anlatmadım değil mi? Tengbohe'de gördüğümüz aynı Budist rahiplerini gördüm. Bir de onlara benzeyen başka birini. Aşağı inmiyor, yukarı çıkıyordu. Budist rahipleri gibi hayal değil, gerçekti. Nima, Rita, Karlara, Bataçika bize doğru geliyordu. Mikael geç kalmıştı. Katrin'i baştan çıkarıp otele getirdiğine pişmandı. Bunu başka bir gün yapmalıydı. Ama her zaman sağduyulu olunmuyordu işte. Özellikle Katrin gibi kadınlar söz konusu olduğunda. Şimdi yağmurun altında Drottninggatan'dan Blasieholmen'daki otele doğru yürüyordu. 10 dakikaya kadar oradayım diye bir mesaj göndermeyi düşünürken iki şey oldu. Bir mesaj aldı. Okumaya vakit bulamadan telefonu çaldı. Hemen açtı. Bütün gün onlara ulaşmaya çalışmıştı. Svante Lindberg'i bile aramıştı. Her dakika içlerinden biri arayacak diye beklemişti. Telefondaki adam onlardan biri değil. Kendini tanıtma gereği bile duymayan yaşlı biriydi. Mikael hemen kapatsam mı diye düşündü ama kapatmadı. Sesi babacandı. İngiliz aksanıyla İsveççe konuşuyordu. ''Şunu bir de anlatır mısın?'' dedi. ''Dairemde bir çiftle birlikte oturuyor. Sarsıcı bir öyküyü dinleyerek çay içiyorum. Misafirim olan çift bu öyküyü seninle paylaşmayı çok istiyor yarın sabah.''
''Bu çifti tanıyor muyum?''
''Onlara büyük bir yardımın oldu.''
''Yakın zamanda mı?''
''Çok yakın zamanda, denizde.''
Mikael gökyüzüne baktı, üzerine yağmur damlaları dökülüyordu.
''Onlarla buluşmayı çok isterim.'' dedi. ''Nerede?''
''Ayrıntıları başka bir telefonda anlatmayı tercih ederim. Senin için mahzuru yoksa. Seninle bağlantısı olmayan uygun donanımlı bir telefonda.''
Mikael bir süre düşündü. Katrin'in telefonu olabilirdi. Onun signal uygulaması vardı. ''Şifreli bir hattan başka bir telefon numarası göndereceğim.'' dedi. ''Ama önce şu çiftin gerçekten senin yanında olduklarından ve durumlarının iyi olduğundan emin olmak istiyorum.''
''Durumları iyi diyemem.'' dedi adam, ''ama kendi arzularıyla buradalar. İstersen biriyle konuş.''
Mikael gözünü kapattı, bekledi. Leyonbaken'daydı, sarayın hemen yanında. Gözlerini açıp suyun öteki tarafına baktı. Grand Otel'e, ulusal müzeye. Ne kadar beklediğini çıkaramadı. Herhalde 20-30 saniye beklemiş ama bir ömür gibi gelmişti. ''Mikael'' dedi en sonunda bir ses, ''sana büyük bir teşekkür borçluyum.''
''Nasılsın?''
''Şimdi daha iyiyim.''
''Neden daha iyi?''
''Boğuluyor olmaktan.''
''Kesinlikle Johannes Forsell'di.''
''Konuşmak istiyormuşsun.'' dedi Mikael.
''Aslında istemiyorum.''
''İstemiyor musun?''
''Fakat eşim Rebecca olanları biraz önce öğrendi. Israr ediyor. Yani başka bir seçeneğim yok.''
''Anlıyorum.'' dedi Mikael.
''Hiç sanmıyorum. Yalnız yayımlamadan önce okumayı istersem çok mu ileri gitmiş olurum?''
Mikael Kuntred Gordon'a doğru yürümeye başlamıştı. Bir süre düşündü. ''Eğer gerek duyarsan kendi söylediklerini değiştirebilirsin de. elimdeki bilgilerin doğruluğunu yanlışlığını kontrol edebilirsin. Hatta haberi başka türlü yazmam için beni ikna etmeye çalışabilirsin. Fakat ikna olacağıma söz veremem.
Mantıklı.
İyi.
O zaman hazırlanalım.
Öyle yapalım.
Johannes Forsell bir kez daha teşekkür etti. Telefonu diğer adam aldı. Mikael ile nasıl yapacaklarını kararlaştırdılar. Mikael Katrin'in telefon numarasını gönderdi ve hızını arttırdı. Kalp atışları da hızlanmıştı. Düşünceleri birbirini kovalıyordu. Ne olmuştu? Aslında başka sorular da sormalıydı. Örneğin Johannes niçin Karolinska Hastanesi'nde değildi? Durumunun ne kadar kritik olduğu düşünüldüğünde hastaneyi bu kadar çabuk terk etmesi mantıklı mıydı? Hem şu telefon açan İngiliz de kimdi? Mikael somut bir şey düşünemiyordu. Belki bu işlerin Nima, Rita ve Everest'le bir ilgisi vardı. Fakat oyunda kendisinin bilmediği başka kartların olduğundan emindi. Belki Rusya ile bağlantılı bir şeyler. Forsell'in bütün hayatı Rusya'yı işaret ediyordu. Ya da Manhattan'daki Engelman'la ilgili bir şeyler. Neyse artık yakında belli olurdu. Mikael kısa sürede her şeyi öğrenecekti, çok heyecanlıydı. Büyük iş diye düşündü, çok büyük. İşin doğrusu bundan da emin değildi. Soğukkanlılığını korumalıydı, telefonunu çıkardı. Sinyal üzerinden Katrin'e bir mesaj yazdı. Affedersin, umutsuz bir gün geçirdim ama birazdan oradayım. Baksana, tekrar özür dilerim ama bana bir konuda yardım etmelisin. Birazdan öğrenirsin, anlatacağım, özledim. Sana sarılıyorum. M. Aklına telefon konuşmasından önce bir mesaj aldığı geldi. Mesajı açıp okudu. Tuhaf diye düşündü. Kafasındaki bazı soruların cevabıydı. Acaba biraz önceki konuşmayla bir ilgisi var mı diye düşündü. Ya da belki tam tersine karşı taraftan biriydi. Şimdi öykünün hangi sayfalarındaydı? Şunlar yazıyordu. 2008 Mayıs'ında Everest'te yaşananlarla ilgilendiğine dair kulağıma fısıltılar geldi. Victor Grankin'i araştırmanı öneririm. Grubun dağda ölen rehberini. Adamın geçmişi bilindiğinden çok daha ilginç. Öykünün anahtarı o. Johannes Forsell'in 2008 sonbaharında Rusya'dan sınır dışı edilmesinin nedeni o. Resmi hiçbir kaynak yok. Fakat tecrübelerinle Grankin'in özgeçmişinin düzmece olduğunu hissedebilirsin. Yalnızca bir paravan. Geçici olarak Stockholm'de bulunuyorum. Grand Hotel'deyim. Buluşmayı ve sana bunları anlatmayı çok isterim. Elimde yazılı belgeler var. Geç saatlere kadar ayaktayım. Eski çılgın bir alışkanlık. Bir de jet lag. Charles.
Charles? Charles da kimdi? Amerikan istihbaratından birilerine benziyordu. Bambaşka bir şey de olabilirdi. Hatta bir tuzak.
Adamın hemen suyun öteki yakasındaki Grand Hotel'de olması biraz tuhaftı. Kendi otelinin hemen yanında. Bir yandan da neredeyse zengin ve önemli yabancıların hemen hepsi Grand Hotel'de kalırdı. NSA'den Ed Dunnett de bu otelde kalmıştı. Belki bu tesadüfte bir tuhaflık yoktu. Yine de durumdan hoşlanmadı. Bay Charles bekleyecekti, zaten yeterince şey olmuştu. Üstelik Katrin'i beklettiği için vicdan azabı duyuyordu. Grand Otel'in önünden aceleyle geçip Lidmar Otel'e girdi, koşarak merdivenlerden çıktı. 27. Bölüm. 27 Ağustos'u 28 Ağustos'a bağlayan gece. Rebecca ne yaptığını, yaptığı şeyin kendisi ve çocukları için nasıl sonuçlar doğuracağını bilmiyordu. Ama başka bir yol da göremiyordu. Sessiz kalmak mümkün değildi, bu konuda olmazdı. Bir kadeh şarap almış, kahverengi koltuğa çökmüştü. Johannes ile Janek Kowalski'nin mutfakta nasıl fısıldaştıklarını görmüştü. Ondan gizledikleri başka şeyler de mi vardı? Bundan emindi. Duyduklarının bütünüyle doğru olup olmadığını da bilmiyordu. Anlatılanlarda bir takım boşluklar vardı. Fakat Everest'te neler olduğunu şimdi anlamıştı. Öykü kendi içinde tutarlıydı. Ne kadar az şey bildiklerini düşündü. Yalnızca o zaman ana kampta değil, şimdi şahitlerin anlattıkları bir araya getirilip bir bütün oluşturulduğunda da bir şey değişmiyordu. Nima Rita'nın iki defa yukarı tırmandığını, Mats Larsen ile Charlotte Richter'i kampa indirdiğini biliyor, üçüncü defa tırmandığını bilmiyorlardı. Röportajlarda ve soruşturmalarda hiç kimse bundan bahsetmemişti. Ana kamp sorumlusu Susan Wedlock'un Nima'ya o akşam niçin ulaşamadığı şimdi anlaşılıyordu. Nima tekrar yukarı tırmanıyordu.
Yohannes'in anlattıklarını doğru anladıysa akşam 8'i geçiyor olmalıydı. Karanlık yakındı, felaket soğuktu, dayanılır gibi değildi. Çok geçmeden daha da vahimleşecekti. Nima yine de yola çıkmış, soğuğun ve fırtınanın içine dalmış, Clara Engelman'ı aşağı indirmek için umutsuz bir çabaya girişmişti. Hem de durumu çok kötüyken. Yohannes'in o yoğun kar fırtınasında gördüğü başı önde karlara bata çıka gelen adam Nima'ydı. Tabii oksijen maskesi yoktu. Yalnızca kar fırtınasında belli olan kafa lambası vardı. Yanakları ciddi bir şekilde soğuktan donmuştu. Yohannes ve Svante gördüklerinin hayal olmadığını anladıklarında Nima'ya Tanrı'nın elçisiymiş gibi bakarken Nima onları uzun süre görmemişti. Yohannes dik durmakta zorlanıyordu. O akşam dağın üçüncü kurbanı olmak üzereydi. Nima Rita bunu aldırmadı. ''Masket mam sahip'' dedi yalnızca. ''Masket mam sahip'' Dipnot İngilizce ''mam sahibi almalıyım.'' Svante hiçbir faydası yok diye bağırdı. Clara öldü. Nima onu dinlemedi. Svante'nin öfkeli şikayetlerine de kulak asmadı. ''Bizi öldüreceksin. Bizi bırakıp ölüyü kurtarmaya çalışıyorsun.'' Nima Rita tırmanmaya devam etti. Çırpınıp duran kuş tüyü kabanı da fırtınanın içinde kayboldu. İşte çözülmelerine bu neden oldu. Yohannes yere yıkıldı. Bir daha ayağa kalkamadı. Ne kendi başına ne de yardımla. Sanki bir ara kendinden geçmişti. Zamanını kestiremiyordu. Karanlık bastırmıştı, donuyordu. Svante bağırıp duruyordu. ''Lanet olsun, seni bırakmak istemiyorum Yohannes ama affet beni, devam etmek zorundayım yoksa ikimiz de ölürüz.'' Svante bir elini Yohannes'in başına koydu, ayağa kalktı. Yohannes terk edileceğini anladı, donarak ölecekti. İşte o çığlıkları o anda duydu, insan çığlıklarına benzemiyordu. Rebecca duyduklarını bağışlayamaz şeylermiş gibi anlamak istemiyordu. Hoş şeyler değildi ama insaniydi. Dağda o yükseklikte hiçbir şey normal ölçülerle değerlendirilemezdi. Oranın ahlak ölçüleri başkaydı. Yohannes bir yanlış yapmamıştı. Yani o zaman bütünüyle tükenmişti. Neler olduğunu bile anlayamamıştı. Yohannes'in işte bu nedenle daha sonra yaşananlara bakmaksızın Mikael Blomkvist'e her şeyi anlatmasını istiyordu. O öykünün içine dalar, labirentleri ve psikolojik derinliklerinde dolaşarak olayın mahiyetini anlayabilirdi. Belki bu bir hataydı. Belki henüz bilmediği daha korkunç şeyler vardı. Yohannes'in mutfakta telaşla fısıldamasına bakılırsa bu imkansız değildi. Yohannes'i dinleyen Yanek'in başını sallayıp kollarını iki yana açtığını gördüğünde ''Tanrım'' diye düşündü Rebecca, ''nasıl bir aptallık ettim?'' Belki en iyisi her şeyi unutulmaya terk etmekti. Çocuklar için, kendisi için. Ah Tanrı yardımcıları olsun. Rebecca Yohannes'e öfke duydu. Onları nasıl bir duruma sürüklemişti, nasıl yapabilmişti bunu? Mikael Katrin'in uykusunda mırıldandığını duydu. Saat geçti ve felaket yorgundu. Yine de uyuyamıyordu. Düşünceler içini kemiriyordu, kalbi şiddetle çarpıyordu. Lanet olsun diye düşündü. Bir süredir hep bu işin üzerindeydi. Ama sanki ilk haberini hazırlayan amatör bir muhabir gibi heyecanlıydı. Kıvrandı, bir kez daha Katrin'in söylediklerini düşündü. ''Grankin'de asker değil miydi?'' ''Niçin merak ettin?'' diye sormuştu Mikael. ''Öyle görünüyor'' demişti Katrin. Mikael şimdi hak veriyordu. Beden dilinde böyle bir şey vardı. Yüksek rütbeli bir asker çağrışımı. Mikael normalde bunu aldırmazdı. İnsanlar neyi çağrıştırırsa çağrıştırsın önem vermezdi. Fakat bu başka bir şey olabilirdi. Üstelik şimdi bir de şu gizemli Charles'dan bir mesaj almıştı. O da böyle bir şeyi işaret ediyordu. Hatta Forsell Rusya'dan Grankin yüzünden sınır dışı edilmiş olabilirdi. İlginç bir durum değil miydi? Mikael bunu hep düşünmüş. Yarın sabah erkenden Forsell'lerle buluşmadan önce araştırmayı planlamıştı. Fakat şimdi gözünü uyku tutmuyordu. Yataktan kalksa daha iyi olmaz mıydı? Katrin'i uyandırmasa yeterdi. Onun için yeterince vicdan azabı çekiyordu. Yavaşça kalktı, parmak uçlarında banyoya girdi, telefonunu açtı. ''Victor Grankin'' diye mırıldandı. ''Victor Grankin'' Grankin'i daha iyi araştırmamış olması aptallıktı tabii. Bir yandan da Grankin'i yalnızca Everest rehberi olarak görmüş, olayla ilgisinin bundan ibaret olduğunu düşünmüştü. Grankin evli bir kadına aşık olup dağda yanlış kararlar veren bir zavallıydı. Yaptığı yanlışların bedelini hayatıyla ödemişti. Fakat bu işte bir bit yeniği vardı. Geçmişiyle anlatılanlar biraz düzmece gibiydi. Dişe dokunur bir şey yoktu. Kesinlikle usta bir dağcıydı. Bir sürü zorlu zirveye tırmanmıştı. K2, Aiger, Annapurna, Denali, Cerro Torre ve tabii Everest. Bunun dışında çok somut bilgiler yoktu. Macera seyahatlerinde danışmanlık yaptığı tekrarlanıp duruyordu. Bu ne demekti? Mikael fazla bir şey bulamadı. En sonunda Granki'nin Rus iş adamı Andrei Koskov'la çektirdiği eski bir fotoğrafa takıldı. Koskov dedi kendi kendine. Bu ismi bir yerden duymamış mıydı? Tabii ya. Koskov 2011 Kasım'ında Rus istihbaratının suç örgütleriyle ilişkisini açığa vurmuş bir sürgündü. Bundan kısa bir süre sonra 2012 Mart'ında Londra'da Camden semtinde yürürken düşüp ölmüştü. Polis önce şüpheli bir şey görememişti. Fakat birkaç ay sonra kanında Gelsemium elegans izine rastlanmıştı. Asya kökenli iki çenekli bir bitkiydi. Konsantre halinde kalbin durmasına neden olduğu için kalp kıran da denirdi. 21. ayrımın sonu. Sayfa 299.